Ayrım 3.
Anaximandros. İlk filozoflardan ikincisi Anaximandros'tur. O da Miletli. Thales'ten bir sonraki kuşaktan. Onun öğrencisi sonra da Ardılı, Halefi olmuş. Güneş saatini bulduğu ilk haritayı çizdiği söylenir. Peri Fizeos, doğa üzerine adlı bir yapıtı varmış. Bu konuda bu adla yazılmış ilk yapıtmış bu. Anaximandros da Thales gibi Arke sorunu üzerinde durmuştur. O da var olanların kökeninin, ana maddenin ne olduğunu soruyor. Ona göre ilk maddenin sonsuz, tükenmez olması gerekir. Çünkü ilk madde sonsuz yaratmasında sınırsız ve tükenmez olduğunu gösteriyor. Thales de yeri çevreleyen, sonsuz ve sınırsız Okeanos'taki ana maddeyi bulmuştu. Ama sonsuz kavramını ilkin açık olarak belirleyip bunu maddeye yükleyen Anaximandros olmuştur. Bu sonsuz ilk maddeye o Aperion, sınırı olmayan adını vermiştir. Ancak Anaximandros ana maddeye yalnız sonsuzluk niteliğini yüklemekle kalmıyor, daha da ileri gidiyor. İlk madde yalnız sonsuz değil, sonsuz olandır da. Çünkü ona daha yakın olan başka bir belirlenim yüklenemez. Thales ilk maddeyi su ile, demek ki belli, bilinen bir madde ile bir tutmuştu. Anaximandros'a göre ise bunu yapamayız. Çünkü her belli, belirli şey sonlu ve sınırlıdır da. Yani karşıtı ile sınırlanmıştır. Sıcak soğuk ile, sıvı olan katı olanla, aydınlık karanlıkla ve benzeri sınırlanmıştır. Her belirli olan, dolayısıyla sonlu ve sınırlı olan şey, meydana gelmiş olan bir şeydir. Sıcak soğuktan, sıvı katıdan oluşur ve yeniden karşıtına döner. Böylece birbirinin karşıtı olan şeylerden biri öteki karşısında zaman zaman ağır basar. Bu da bunların içinden çıktıkları sonsuz ana madde içinde yeniden arınmalarına kadar sürer. Aperion anlayışından Anaximandros çok özgün bir dua görüşü geliştirmiştir. Aperion'dan önce sıcak ile soğuk oluşmuştur. Sıcak başlangıçta soğuk ve karanlık olanı, biçimlenmekte olan yeri bir alev küresi olarak bir kabuk gibi sarmıştı. Soğuktan iki karşıt, katı ile sıvı doğmuştur. Sıvıdan yeri çevreleyen alev kürenin sıcaklığı yüzünden buğular yükselip alev küresini halkalara, ateş dolu olan hava tekerlekliklerine bölmüşlerdir. Bu tekerleklerde bir takım deliklerinden güneş, ay, alevler saçarlar. Böylece hava buğu ile ateşin birleşmesinden gök meydana gelmiştir. Yer Thales'in düşündüğü gibi düz tepsi biçiminde değil, bir silindir, yuvarlak bir sütun biçimindedir ve boşlukta serbest olarak durur. Gök de yerin etrafında döner. Yer önce denizle kaplıydı. Yeryüzünde ilk meydana gelen canlılar da suda yaşayan balık gibi yaratıklardı. Anaximandros deniz hayvanlarının fosillerini herhalde görmüş olacak. İnsan da sonra balığa benzeyen bu ilk canlılardan türemiştir. Çünkü yardıma muhtaç bir çocukluk çağı geçirmek zorunda olan insanın, yeryüzünün bu ilk devirlerinde yaşamış olmasına olanak yoktur. Anaximandros'un bu açıklamalarından açıkça şunu görüyoruz. Doğada karşılaştığımız çeşitli ve karmaşık olayları, burada tek yalın bir temele bağlamak denemesi yapılmaktadır. Anaximandros'u tam bir düşünür yapan da budur. Bu yalınlaştırıcı açıklama denemesi, onun gerçekteki çokluğu düşüncede bir birliğe bağlamak istemesidir. Anaximenes. Milet okulunun bu ilk doğa felsefesi çığırının üçüncü ve sonuncu düşünürü olarak da Anaximenes gösterilir. Anaximandros'un öğrencisiymiş, ondan bir kuşakta gençmiş. Yapıtı ilk çağın geç dönemlerinde de biliniyormuş. Anaximenes de Arke sorunu üzerinde durur. O da Anaximandros gibi ana maddenin bu varlık temelinin birlikli ve sonsuz olması gerektiğini söyler. Ama bu sonsuz şeyi o da Thales gibi belirli bir şeyle bir tutar. Ona göre ilk madde havadır. Hava sonsuz bir hava denizi olan evreni kuşatır ve yer de bu hava denizinde düz bir tepsi gibi yüzer. Düşünmede atılgan olma bakımından Anaximenes, Anaximandros'a yetişemiyor. Soyut bir ilke olan Aperion'un yerine somut bir şeyi, havayı koymakla doğa tasarımı da Anaximandros'unkine göre bir gerileme sayılabilir felsefe bakımından. Yalnız Anaksimenes'in iki anlayışı var ki felsefeye iki yeni görüş olarak girip yerleşmişlerdir. 1. Anaksimenes bir hava, soluk olan ruhumuz, psyche, bizi nasıl ayakta tutuyorsa bunun gibi bütün evreni, kozmozda soğuk ve havayı sarıp tutar diyor. Böylece ruh kavramı felsefede ilk defa olarak ortaya çıkmış oluyor. Burada ruh, insanın canlı vücudunu ayakta tutan, daha doğrusu bir arada tutan, onu canlı kılan, onun cansız bir yığın olarak dağılmasını önleyen şeydir. Burada ruh, yaşam diye canlı vücudu cansızdan ayıran diye anlaşılıyor. Ve soluk ile bir tutulduğu için maddi bir şey olarak düşünülüyor tabii. Şimdi, nasıl hava soluk olan ruh, insan vücudunun cansız bir madde olarak dağılmaktan koruyorsa, bunun gibi hava da evrenin bütününü, onun düzenini ayakta tutar. Hava canlı, canlandıran şey, etkin olan bir ilke. Onun bu canlılığı, etkinliği olmasaydı, evren sadece ölü, dağılan bir yığın olurdu. Boyuna yeni biçimler alan, kendisini canlı olarak değiştiren yaratıcı bir varlık olmazdı. 2. Bütün nesnelerin kendisinden çıkmış olduğu madde, ana madde kavramının yavaş yavaş belirdiği yukarıda söyledik. Bu madde önce Thales'te olduğu gibi kendinden değişmekte olan bir canlı varlık gibi düşünülür. Ve bu arada cansız madde ile canlı arasında bir ayırma yapılmaz. Bu ayırma ilk olarak Anaksimenes'te belirmeye başlamıştır. O ana maddenin canlı olması gerektiğini düşünmekle madde kavramının belirlenmesine doğru önemli bir adım atmış oluyordu. Thales suyu sadece cansız bir madde değil de canlı gibi değişebilen bir varlık saydığı için bu ana maddeden nasıl oluyor da veya ne gibi bir süreçle nesnelerin çokluğu meydana gelebiliyor sorusunu sormak gereksemesini duymamıştı. Anaksimenes'te ise bu soru artık ortaya konuluyor. Çünkü Anaksimenes havayı hayatın ve ruhun asıl maddesi saymakla genel olarak madde kavramı da kendinden de bir şeyler olan, bir şeyler geçen madde kavramı belirmiş, bununla da madde olup bitenler üzerinde, maddedeki süreç üzerinde bir düşünmeye yol açılmış oluyordu. Gerçekten Anaksimenes bu soru üzerinde durup düşünmüştür. Kendi kendisiyle aynı kalıp değişmeyen, bununla birlikte bir yığın kılığa giren ana maddedeki bu süreç, bu değişme nasıl oluyor? Anaksimenes'in öğrettiğine göre hava yoğunlaşma ve gevşemesiyle çeşitli nesnelere dönüşür. Genişlemesi ve gevşemesiyle ateş olur. Yoğunlaşmasıyla rüzgarlar, bulutlar meydana gelir. Bulutlardan su, sudan toprak, yüksek bir yoğunlaşma derecesinde de taşlar meydana gelir. Böylece ateş, sıvı ve katı maddenin bu üç ana biçimi, özü bakımından hep kendisiyle aynı kalan tek bir ana maddenin çeşitli yoğunlaşma ve gevşeme evrelerinden başka bir şey değildir. Bütün var olanlar bu ana maddeden kurulmuşlardır ve her şey onun bu anlatılan değişmeleri yüzünden oluşur. Anaksimenes, Milet okulunun son filozofudur. Milet 494 yılında Perslerin eline geçince bu çığırın buradaki gelişmesi de sona ermiş oldu. Ama İonya doğa felsefesi kısa zamanda doğduğu şehrin sınırları dışına da taştı. Anaksimenes'in verdiği biçimiyle başka yerlere yayıldı. Nitekim Herakles, Pisagoras, İksofanes Miletlilerin öğretisini biliyorlardı. Ve onların aracılığı ile bu felsefe sonra Güney İtalya ve Yunan ana yurduna da ulaşacaktır. Herakles, İonya filozoflarından dördüncüsü. Milete uzak olmayan bir kentte, Efesos'ta, dipnot, Efesos, Efes, bugünkü Selçuk, Milet'in kuzeydoğusunda. Doğup yetişmiş olan Herakles'tir. Aşağı yukarı 540-480 yılları arasında yaşadığı hesaplandığına göre, dipnot, bu hesaplar kesin değil, bu ilk devirler için bilgimiz henüz karanlık, kopuk kopuk. Herakles, Miletli filozoflardan daha genç. Efesos'un aristokrat bir ailesinden. Yalnız soyca aristokrat değil, düşüncesi de aristokrat. Yapıtı çok güç anlaşılır. Karanlık bir üslup ile özdeyişler biçiminde yazılıymış. Onun için ilk çağda ona karanlık Herakles denmiştir. Bu karanlık düşüncelerinin bulanıklığından ya da bunlara uygun anlatım biçimini bulamayışından ileri gelmez. O bu karanlığı bile bile yapmış, belki de yapıtını çok kişiler okumaya kalkışmasınlar diye. Yurdunun politik sosyal gelişmesini beğenmeyip köşeye çekilen, bu yalnızlığı içinde varlıkların özünü kavramaya çalışan Herakles, yığını hor görür. Ona göre yığın anlayışsızdır. Her şeyin dış yönüne takılıp kalır. Boş inançlar içinde yuvarlanıp gider. Herakles'in de başlıca ilgisi milletliler gibi varlık sorununa yönelmiştir. O da öz varlığın bütün değişiklikler içinde birliğini yitirmeyen o gerçek varlığın, o ana maddenin, arke, ne olduğunu araştırır. Ona göre evrenin temel maddesi ateştir. Ateş bütün var olanların ilk gerçek temelidir. Bütün karşıtların birliğidir. İçinde bütün karşıtların eridiği birliktir. Varlık sorununda verilen bu yanıt da milletlilerinkiyle bir Anaximenes'inkiyle karşılaştırılırsa pek bir yenilik yok. Burada bir madde yerine başka bir madde, hava yerine ateş konmaktadır. Ancak Herakles'in bu savını kanıtlayışı yakından incelendikte onun düşüncesiyle milletlilerin arasında temelli bir ayrılık olduğu görülür. Milletli filozoflar ana maddeyi kalıcı, kendi kendisiyle özdeş bir şey, doğanın değişmeyen tözü sayıyorlardı. Onlar için bu kalıcı töz doğada en temelli, en önemli olandır. Gerçek pizis, asıl doğa budur. Bu değişmeyip kalan şeydir. Buna karşılık Herakles şunu belirtmekten usanmaz. Evren boyuna akan bir süreçtir. Başı sonu olmayan bir değişmedir. Hiç durmadan bu değişme içinde kalan, sürüp giden hiçbir şey yoktur. Pantarei, her şey akar. Bu onun ana görüşü. İşte ateşin ilk madde, arke olduğu düşüncesine de Herakles buradan varıyor. Örneğin bir tahtayı yakıp kemiren alevin, yankından bakıldıkta boyuna ilerleyen bir süreç olduğu görülür. Alev tahtayı boyuna yakıp kemirir. Onu boyuna duman ve buğuya çevirir. Evren de böyle tükenmez canlı bir ateştir. Sürekli bir yanma sürecidir. Daha doğrusu dönümlü, periyodik bir süreçtir bu. Bunda sürekli olarak bir yokuş yukarı çıkaran, bir de yokuş aşağı indiren yol vardır. Evren ateşten meydana gelmiştir. Ve burada olup bitenlerin sonundaki bir büyük yılda yeniden ateş tarafından kemirilecektir. Yeniden doğmak için. Bu böylece nöbetleşe, dönüşümlü olarak hiç tükenmeden sürüp gider. Bu sürekli oluş içinde durucu, kalıcı bir şey bulduğumuzu sanırsak, Herakles'e göre bu bir yanılmadır, bir aldanmadır. Aynı ırmakta iki kez yıkanamayız. İkinci kez girdiğimizde bu ırmak büsbütün başka bir ırmaktır artık. Bu arada akıp giden sular onu başka bir ırmak yapmışlardır. Karşımızda aynı şeyin bulunduğunu sandığımız her yerde durum böyledir. Kalıcı şeyler varmış sanısına kapılmamız, değişmenin kuralsız değil de belli bir düzene, belli bir ölçü ve yasaya göre olması yüzündendir. Bu ölçüye, bu yasaya Herakles Logos diyor. Evrende egemen olan yasadır, düzen ve akıldır Logos. Evren bize bir yandan da sürüp giden bir devinme, öbür yandan da karşıt şeylerin sonu gelmez bir savaşı olarak görünür. Bu karşıtlar ile bunların arasındaki savaş olmasaydı, evrende nesneler de olmazdı. Çünkü nesneler dönümlü ilerleyen bir yanma sürecinin evreleridir. Savaşa egemen olan yasanın karşıtları, uzlaştırmasından meydana gelmiş olan uyumlardır, birliklerdir. Dolayısıyla savaş her şeyin babasıdır. Savaşı kaldırırsak dünyadaki bütün şeyler de ortadan kalkar. Evrenin bu yasasını, Logos'u bilmek, tanımak aklın ödevidir. Logos'u tanıyıp öğrenen kimse de doğadaki bu akıl yasasını kendi eylemine de ölçü olarak alacaktır. Eylemine aklı kılavuz yapmakla da bu kimse genele bağlanmış olacaktır. Bunlar Herakles'in metafiziğinden çıkardığı ahlak görüşleri. Evrende tanrısal bir aklın, Logos egemen olduğu öğretisiyle Herakles panteizme yaklaşmıştır. Gerçek panteizm, Sokrat'tan önceki bütün doğa filozoflarının az veya çok bir özelliğidir. Ancak panteizm, Herakles'te milletlilerden daha bir bilinçli olarak belirmektedir. Bu panteist logos öğretisiyle Herakles sonra Stoa felsefesine örneklik edecektir. Stoalılar onu kendilerinden önceki filozofların en büyüğü sayacaklardır. Durup kalan bir varlığın olmadığı, sadece bir oluşun olduğu, her nesnenin sürekli bir değişme içinde bulunduğu ve bu arada karşıtlarını içine aldığı öğretisinden bir obje için salt doğru bir yargının olamayacağı mantıksal sonucu çıkarılabilir. Nitekim sofistler bu sonucu çıkarıp şüpheciliğe varmışlardır. Herakles'in kendisi hiçbir yerde bu sonucu çıkarmamıştır. Ama onu çığırından yürüyenler buna doğru gitmiş gibidirler. Bunun dışında bunlar ustaların öğretisine önemli bir şey katamamışa benziyorlar. Herakles'in öğretisinin tam karşıtını Eleia adını taşıyan felsefe çığırında bulacağız. Bu çığırın başı olan Parmenides'in düşünceleri adı anılmıyorsa da açık olarak Herakles'e karşı bir polemiktir. Bu iki öğreti arasındaki ayrılık felsefe tarihinin görüp bildiği ilk gerçek karşıtlıktır. Genel olarak da metafiziğin en temelli ayrılıklarından biridir. Exophanes. Doğrudan doğruya Eleia okuluna geçmeden önce bu çığırla gevşek de olsa bir ilgisi olan bir düşünürü, Exophanes'i görelim. Herakles'in çağdaşı olan Exophanes aşağı yukarı 569-477 arasında yaşamıştır. Koloponludur. Dipnot, Kolopon, bugünkü Değirmendere, İzmir ile Efes arasında. Bir filozof olmaktan çok din bakımından bir öğretici, eserlerinden bir parçada öğrendiğimize göre 25 yaşında iken belki de Perslerin gelmesi üzerine İonya'daki yurdunu bırakarak Güney İtalya'ya gelmiş, burada gezici bir ozan yaşayışı sürmüş. Öğretici nitelikteki koşuğundan kalan parçalardan Exophanes'in halk dininin tanrıları İnsan gibi tasarlamasıyla savaştığını görüyoruz. Bu onun gördüğü başlıca iş. Tanrıların bu insanlaştırılması, antropomorhizm. Homeros ile Hesiodos da yüksek edebi bir biçimde kazanmıştı. Ve bunların Yunan eğitiminde çok önemli bir yerleri vardı. Exophanes şöyle diyor. Homeros ile Hesiodos, ölümlüler, insanlar arasında suç sayılan, utanılan bütün şeyleri tanrılara da yüklemişlerdir. Tanrılar hırsızlık ederler, yalan söylerler, eşlerini aldatırlar. Sonra ölümlüler sanıyorlar ki tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır. Kendileri gibi giyinirler, kendilerinin biçimindedirler. Nitekim Habeşler tanrılarını kendileri gibi kara ve yassı burunlu, Trakyalılar sarışın ve mavi gözlü diye düşünürler. Böyle olunca atların, arslanların elleri olup da resim yapabilselerdi, atlar tanrılarını at gibi, arslanlar da arslan gibi çizeceklerdi. Oysa tanrılar ne arslan biçimindedirler, ne de zenci gibidirler, ne de Yunan heykellerinde olduğu gibi insan kılığındadırlar. Halk dininin tanrıları insan biçiminde tasarlamasına karşı Exophanes kendi tanrı tasarımını koyar. Bu arınmış bir tanrıdır. Ona göre bir tanrı vardır. Bu tanrılar ve insanların en ulusudur. Ne biçimi ne de düşünmesi bakımından ölümlülere benzer. Bu tek tanrı baştan aşağı işitmedir. Baştan aşağı düşünmedir. Her şeyi düşünceleriyle hiç zahmetsiz yönetir. Exophanes'in bu tanrı tasarımı tek tanrıcılığa, monoteizme doğru atılmış bir adımdır. Onun açtığı bu yolda bundan sonra başlıca Yunan filozofları da yürüyecek. Antropomorfi, tanrı görüşüyle savaşma. Sokrat ve Platon üzerinden geçerek antik çağın sonuna kadar sürecektir. Aristoteles'in bildirdiğine göre hayatının son yıllarında Exophanes bir aralık o zamanlar yeni kurulmuş olan Güney İtalya'daki Eleia şehrinde oturmuş ve sonraları Eleia adını taşıyacak olan bu felsefe çığırını kuran Parmenides'in öğretmeni olmuş. Parmenides doğumu aşağı yukarı 540 yılında yalnız şiir kuran bir filozof değil, yurdu Eleia'da devlet adamı, kanun koyucu olarak da önemli bir rol oynamış. İleri yaşlarında öğrencisi Zenon ile birlikte Atina'ya gitmiş. O zamanlar henüz genç olan Sokrat ile tanışmış. Öğretisinde Anaximenes, Exophanes ve Pisagorasçılardan gelen etkiler var. Ama bunların yanında büsbütün yeni olan bir çizgi de var onda. Diyalektiğe, yani salt kavramlarla çalışmaya bir eğilim. Parmenides Yunan mantık ve diyalektiğinin babasıdır. Doğru, aletheia ve sanı, doksa üzerine bir araştırma da olan yapıtının başında güneş kızları filozofu her şeyi bilen tanrıçaya götürmektedirler. Tanrıça ona bilgeliği, yaşamının o biricik doğru yolunu öğretecektir. Filozof ondan iki şey öğrenip ölümlülere bildirecek, tam ve son doğru ile içlerinde gerçekten inanılabilecek hiçbir şey bulunmayan insanların sanılarını. Öğretici, didaktik ve manzum olan yapıt da buna göre iki bölüme ayrılır. Doğruya giden yol ile sanılara giden yol. Birinci bölümde biricik doğru olan bir varlık incelenir. Bu mantıklaştırılmış bir metafizik. Bir varlığın dışındaki her şey bir yanılmadır, bir aldanmadır. İkinci bölümde kozmoloji ele alınır. Milletlilerinki gibi olan bir doğa felsefesi bu. Burada örneğin gelip geçici şeylerin dünyasının doğa, physis, iki etkenin birlikte çalışmalarından meydana geldiği söyleniyor. Hafif ve aydınlık olan ateş ile ağır ve karanlık olan geceden. Bu dünyanın bilgisi ikinci derecededir. Çünkü gerçek olmayan bir dünyanın bilgisidir bu. Birinci bölümde şu sonuca varılır. Bir varlık vardır. Esti gar einai. Parmenides buna kısaca bir, bir olan da der. Bir birliktir o. Kendi içine kapalıdır. Doğmamıştır, yok olmayacaktır. Değişmez, bölünmez, yoğunlaşmaz, seyrekleşmez. Bunun karşıtı olan her görüş var olmayanı var diye göstermek zorunda kalır. Bu da olamaz. Çünkü var olan meydana gelmiş bir şey olsaydı, var olmayan bir şeyden doğmuş olması gerekirdi. Böylece var olmayan gerçekten var olmuş olacaktır. Yok olsaydı yerine bir var olmayan geçecektir. Değişme de hiç olmazsa belli bir yönüyle bir meydana gelmeyle bir yok olmadır. Bölünebilir olsaydı varlık bölümlerinin arasına bir var olmayan girerdi. Yoğunlaşma ile seyrekleşme de böyledir. Yoğunlaşma ile seyrekleşme bir maddenin az ya da çok bir bölümünün bir araya birikmesi demektir. Şimdi bilginin amacı ve ödevi var olanı düşünmektir. Yanılsaması da var olan içinde var olmayanı düşünmeye, bunu varsaymaya kalkışmasıdır. Yalnız var olan vardır ve ancak bu düşünülebilir. Var olmayan yoktur ve düşünülemez de. Bu Parmenides'in ana önermesidir. Var olmayan derken de Parmenides belli bir şeyi az çok açık olarak göz önünde bulundurmaktadır. Boş uzayı. Bir de şunu belirtelim. Parmenides'in bir olanı kendisinden önceki filozoflarda olduğu gibi cisimsel nitelikteki bir şeydir. Bunu Parmenides kendi içine kapalı birliği olan küre biçiminde diye düşünür. Şimdiye kadarki filozofların doğa açıklamaları hep deney ve düşünmeye, başka bir deyişle belli bir takım deneylerin düşünme ve işlenmesine dayanıyordu. Parmenides de ilk olarak deney bir yana bırakılıyor, salt düşünme ile varlık üzerinde yalnız düşünmekle var olanın nitelikleri türetilmeye çalışılıyor. Varlığın özü gereği meydana gelmemiş, değişmez, bölünmez olduğu sonucuna bu yolla varılıyor. Bu arada Anaximandros, ana maddenin öncesiz, sonsuz, aperyon olduğunu söylemekle Eleyalılara biraz olsun öncülük etmiş denilebilir.